TRT Trabzon Radyosu.
Sevgili dinleyiciler, konumuz bireysel emeklilik sistemi. Son yıllarda oldukça sık gündeme geliyor bireysel emeklilik sistemi. Bu konu hakkında bu dakikalarda bilgi sahibi olacağız sevgili dinleyiciler. Konuğumuz Trabzon Üniversitesi Vakfı Kebir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Tolga Ergün bizlerle birlikte telefon hattımızın ucunda. Sayın Ergün, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Merhabalar.
Efendim, bireysel emeklilik sistemi diyoruz. Bireysel emeklilik ne anlama geliyor? Önce bilgi alalım efendim kavram hakkında. Amacı nedir bireysel emekliliğin? Ne zaman ülkemizde hayata geçti bireysel emeklilik? Önce bu konular hakkında bilgi sahibi olmak isteriz.
Tabii ki de. Şöyle aslında kısaca BES olarak biz bunu ifade ediyoruz. Kısaca BES olarak ifade ettiğimiz bireysel emeklilik sistemi bir bireyin aktif çalışma yaşamı boyunca yaptığı tasarrufları uzun vadeli yatırımlara yönlendirmek suretiyle kendi emeklilik döneminde yaşam standardını koruyabileceği ek bir gelir elde etmesini sağlayan özel bir emeklilik sistemidir. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü BES dediğimiz zaman bireysel emeklilik sistemi gönüllülük esasına dayalıdır. Pardon. Bu anlamda sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur. Ve sistemin bir alternatifi değil, tamamlayıcısı konumunda.
Yani aslında birden fazla yerden emekli oluyoruz bu sayede diyebiliriz.
Tabii ki de. Kesinlikle. Tabii BES'in temel amacına baktığımız zaman her şeyden evvel bir tasarruf ve devamında uzun vadede birikim yapma aracı olarak karşımıza çıkıyor. Mikro açıdan aslında yorumladığımızda. Makro açıdan baktığımızda ise aslında ekonomiye de uzun vadeli kaynak yaratmış oluyoruz. Ve bu anlamda ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunmuş oluyoruz. Aynı zamanda istihdama da bunun olumlu yönde bir etkisi oluyor.
Evet, ülkemizde ne zaman hayata geçti BES? Ne zaman hayatımıza girdi?
Şöyle, aslında bunun 2001 yılında yasal düzenlemesi yapıldı. 46-32 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca 2003 yılında hayatımıza girdi. Yani yaklaşık 20 yıllık süreyi artık devirmiş durumdayız. Ve o tarihlerde 2003 yılında 5 emeklilik şirketinin faaliyete başlamasıyla bireysel emeklilik sistemi hayatımıza girdi ve şu anda da hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.
Evet. Bankalar üzerinden mi yapılıyor BES işlemleri?
Şöyle, şu anda zaten 15 tane bireysel emeklilik şirketimiz var bizim ve bunların uygulayıcısı konumunda da platform olarak, aracı kurumlar olarak finansal kuruluşlardan faydalanıyorlar. Bu şekilde süreç devam ediyor.
Peki bireysel emeklilik sisteminden kimler yararlanabilir? Kimler bu sürece dahil olabilir? Bu konu hakkında bilgi alalım.
Şimdi burada da aslında iki kategoriye ayırabiliriz bu süreci. 2003 yılında bireysel emeklilik sistemi hayatımıza girdi ve bu süreçten başlayıp 2021 yılına kadar olan süreçte 18 yaş üzerindeki bireylerin, fiili ehliyete sahip bireylerin katılımcı olarak girebildiğini görüyorduk. Fakat 2021 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte artık 0-18 yaş aralığındaki bireyler de kanuni temsilcileriyle birlikte, başta ebeveynler olmak üzere, bu kategorideki bireyler de artık şu anda sisteme giriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla şu anda herhangi bir yaş kotası, sınırı olmaksızın tüm bireyler gönüllü olarak bu sisteme dahil olabiliyorlar.
Peki faydaları nelerdir bireye? Bireysel emeklilik sistemini.
Aslında az önce de ifade ettik. Yani burada BES'in en temel faydası esasen bir birikim yapma ve tasarruf etme aracı olarak görüyoruz. Bu noktada aslında gerçekten önemli. Çünkü bireyler finansal okuryazarlık düzeyini tabii burada artırmak da önemli. Bu noktada tercih edebileceği fonlar üzerinden getiri sağlayabiliyorlar. Hı hı. Ve bu fonlarda da yaklaşık yılda 12 kez değişiklik yapabiliyorlar. Bu noktada birikimlerini artırabiliyorlar. En temel faydasının bu olduğunu söyleyebiliriz aslında.
Evet.
Bunların dışında yani özellikle anlaşmalı olduğumuz bu şirketlerin, bizim emeklilik şirketlerimizin atıyorum, kendi anlaşmalı oldukları sağlık kurumlarından, işte çeşitli yayın evlerinden ya da sigorta ürünlerinden indirimli olarak faydalanabiliyorlar katılımcılar. Bunların dışında işte sağlık danışmanlığı, ücretsiz sağlık danışmanlığı, ücretsiz yatırım danışmanlığı gibi danışmanlık hizmetinden faydalanabiliyorlar. Mesela bu yıl yine önemli bir gelişmelerden bir tanesi de şuydu. BES'te kısmen ödeme süreci başladı. İşte Temmuz 2024 evet. itibariyle. Üç temel konu burada tabii önemli. Örneğin işte evlilik, konut alımı, doğal afet gibi nedenlerden dolayı BES'te artık kısmen ödeme sürecinin başlamış olduğunu görüyoruz. Yani biz diyelim ki bireysel emeklilik hesabımız var. Burada işte 100 bin lira paramız var örneğin. Hı-hı. Evlilik, konut alımı veya doğal afet gerekçesiyle %50'ye varan oranda yaklaşık yarısını burada çekebiliyoruz. Tabii bunun da belli koşulları var. Yani örneğin işte konut alımı ve evlilik kapsamında en az 5 yıl sistemde bulunmuş olmamız gerekiyor. Ama doğal afette böyle bir kısıt söz konusu değil. Bu da önemli bir fayda olarak görebiliriz aslında bireysel noktada. Öte yandan işte BES birikimlerimizi teminat göstererek bankalardan BES teminatlı kredi talebinde bulunabiliriz. Yani krediye erişim noktasında daha kolay bir imkan.
Kredi puanımızı artırabilir mi BES yatırımları?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani oradaki yaptığımız bizim düzenli ödemeler ve buna bağlı işte göstereceğimiz teminat daha bir güvence ortamı yaratarak kredinin kolay çıkmasında, erişilebilirlik düzeyinin kolay olmasında fırsat sağlayacak.
Artmasına katkı sağlıyor. Sayın Ergün, peki süreç tam olarak nasıl işliyor bireysel emeklilikte?
Şimdi
nasıl yatırım yapıyoruz? Hangi dönemlerde yatırımları artırabiliriz veya yatırımları artırabiliyor muyuz? Aydan aya mı ödemeler yapılıyor? Bu konu hakkında bilgi sahibi olalım şimdi de. Buyurun.
Şimdi bireysel emeklilikte aslında iki temel husus söz konusu. Birincisi, bir kere sisteme giriş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sistemde bulunmamız gerekiyor. Bu birinci temel husus. İkinci temel husus da 56 yaşını doldurmamız gerekiyor. Şimdi bazen şöyle sorular da gelebiliyor.
İkisi birden olmalı diyorsunuz tabii, yani kriter tabii, olarak. Paramızı çekmek evet. için, emekli olmak için değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bazen şu soru da gelebiliyor artık son zamanda bu EYT kapsamında, emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında. İşte hocam biz EYT'den emekli olduk, BES'imiz de var, acaba buradan da hani emeklilik hakkı elde edebilir miyiz diye. Burada her ne olursa olsun yani EYT'li de olsak bu iki hususu az önce saydığımız yani sistemde 10 yıl boyunca bulunacağız ve 56 yaşını dolduracağız. Dolayısıyla EYT'den emekli olmamız bunu etkilemiyor açıkçası. Yani buradaki o iki hususu yine sağlamamız şart.
Evet. 56 yaş ve 10 sene.
Kesinlikle, kesinlikle. Bunların dışında işte biz sistemden istediğimiz zamanda ayrılabiliriz. Bu konuda herhangi bir kısıt söz konusu değil. Fakat tabii ayrıldığımız dönem itibariyle çeşitli oranlarda gelir vergisi stopajına katlanmak durumunda kalabiliriz. Örneğin 10 yıl içerisinde bir sürede sistemden ayrılırsak buradaki stopaj oranı %15 oranında bir stopaja katlanıyoruz. 10 yıl süreyi tamamladık. 56 yaş aralığında bir süre içerisinde sistemden ayrılırsak %10 oranında bir stopaja katlanıyoruz. Emeklilik hakkını elde ettik, 56 yaşını doldurduk ya da vefat, mağluliyet gibi durumlar söz konusu ise burada da stopaj oranı %5 oranında gerçekleşiyor. Tabii emeklilik hakkı elde ettiğimiz zaman da ödeme planlarını kendimiz ayarlayabiliyoruz. Böyle bir imkanımız da söz konusu. Burada emeklilik hakkı elde ettiğimizde birikimimizi toplu olarak alabiliyoruz. Hani tıpkı krem tazminatı gibi düşünebiliriz bunu.
Veya aydan aya alabilir miyiz?
Evet, evet. Yani
maaş şeklinde.
Kesinlikle. Evet. Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık şeklinde alabiliyoruz. Hatta yıl içerisinde iki defa bu imkanları, yani bu alma tercihini değiştirebiliyoruz.
Değiştirebiliyoruz. Böyle de bir durum söz konusu. Sayın Ergün, bireysel emeklilikte devletin katkı payı ne kadar?
Devletimizin katkı payı şöyle söyleyelim, 2013 yılından itibaren başladı aslında. 2013 yılından 2022 yılına kadar olan süreçte %25 oranında bir devlet katkısı vardı. Yani siz işte 1000 lira katkı payı ödüyorsanız 250 lirasını devlet ekstra bu birikime katkısı.
Yani ben aylık bir ayda 1200 düzeltiyorum, 1000 lira veriyorsam,
evet,
250 lirasına da devlet ekliyordu. Toplam 1250 lira mı?
Evet,
birikim yapabiliyordum. Evet.
Evet, bu 2022'ye kadar böyleydi. 2022 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte %25 olan bu oran %30'a çıkartıldı. Dolayısıyla bu da aslında önemli gelişmelerden, evet, bir tanesi bizim için. Bu anlamda işte devlet katkısının üst limitleri de şu anda yararlanma imkanına sahipsiniz. Örneğin işte 240 bin TL bir yıl içerisinde ödediğiniz zaman katkı payı noktasında maksimum 72 bin lira civarında bir devlet katkısına da erişebiliyorsunuz.
Peki bu katkı paylarını ödediğimiz tutarları yönetebilir miyiz? Belirli fonlara koyabilir miyiz? Mesela altında tutabilir miyiz?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani orada zaten sizin toplam birikim havuzunuz var. Bu havuzunuzdaki birikiminizi emeklilik şirketinizin size sunmuş olduğu fon sepeti içerisindeki fonlardan faydalanabiliyorsunuz. Bu fonları yılda 12 kere değiştirebiliyorsunuz. Eğer faiz hassasiyetimiz varsa faizsiz fonlarda, katılım fonlarında bunları değerlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla çeşitli fonlarda bunları değerlendirmek mümkün.
Sayın Ergün, peki devletin katkı payı olan %30'u fonlarda değerlendirebiliyor muyuz, yoksa bu sonrasında mı ekleniyor?
Şimdi şöyle, burada tabii hak ediş oranları var. Yani biz bunları eğer işte devlet katkısı sistemden ayrılmamız durumunda hak ediş oranları var, ama en nihayetinde bu hak ediş oranları dışında toplam havuzda yer aldığı için ana paranızla birlikte bu devlet katkısını da değerlendirebiliyorsunuz. Yani toplu bir şekilde bunu değerlendirme imkanına sahipsiniz.
Evet. Bir de farklı emeklilik şirketlerinden bireysel emeklilik hesabı açabilir miyiz? Mesela birden fazla yere aylık ödeme yapmak istiyoruz bireysel emeklilik için. Bu mümkün mü?
Kesinlikle, evet, mümkün. Yani burada herhangi bir sınır söz konusu değil. Birden fazla emeklilik şirketinde sözleşmeniz olabilir. Her bir sözleşmenize ilişkin birikimlerinizi yapıp bu birikimlerinizi tasarrufa yönlendirebilirsiniz.
Son olarak emeklilik şirketi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bununla tamamlayalım söyleşimizi Sayın Ergün.
Tabii ki de bu da aslında önemli bir konulardan bir tanesi. Özellikle emeklilik şirketlerini seçerken örneğin emeklilik şirketi tarafından uygulanan bazı kesintiler olabiliyor. İşte giriş aidatı, yönetim gider kesintisi, ara verme kesintisi ya da fon gider kesintisi gibi. Dolayısıyla katılımcıların bu sisteme girerken emeklilik şirketlerin tarafından uygulanan kesintilerin ne olduğuyla alakalı bilgi edinmesi önem arz etmektedir,
evet,
katılımcılar açısından. Bunun dışında blokaj süresi dediğimiz bir süre var. Onu şöyle izah edeyim. Katkı payını kredi kartımızla ya da banka kartımızla ödediğimiz andaki tarih ile bu ödeme tutarının bireysel emeklilik hesabına geçtiği an arasındaki süreye blokaj süresi diyoruz. Dolayısıyla bu emeklilik şirketleri arasında değişkenlik arz edebiliyor. Eğer daha kısa sürede bireysel emeklilik hesabımıza bu katkı payları geçerse, hem daha kısa sürede devlet katkısı oraya intikal etmiş oluyor ve bunları siz daha kısa sürede getiriye, yatırıma dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani bu noktada bu süreye de katılımcıların dikkat
etmesi gerekiyor.
Fayda var, evet.
Sayın Ergün, çok teşekkür ediyoruz. BES ile ilgili o kadar çok soru var ki gerçekten. Çünkü revaçta son günlerde ve gündemde olan konulardan birisi aslında. Pek çok soru işareti var. Bunların bence büyük kısmı hakkında bilgi sahibi olduk. Yine de tabii soru bitmez efendim. Süremizin sonuna geldik fakat onu söyleyebiliriz. Çok teşekkür,
evet,
ediyoruz tekrar.
Çok sağ olun. Son olarak birkaç cümleyle şunu eklemekte fayda var.
Evet.
Zamanımız varsa çok kısa. Şimdi BES fonlarımızı yani iyi yönetmek istiyorsak bunların takibini iyi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bazen şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hocam işte besimiz var ama uzun yıllardır herhangi bir artış olmadı. Yani getirisi çok fazla değil tarzında böyle yorumlar alabiliyoruz. Burada takip etmemizde fayda var. Çünkü fonların getirileri değişkenlik arz edebiliyor ya da uzun süre stabil kalabiliyor. O nedenle bunları zaman içerisinde değiştirmemiz gerekiyor.
Değiştirmek gerekiyor. Takipte gerekiyor. Olmak kesinlikle. Gerekiyor. Yatırımlarımızı takip ediyoruz aslında, değil mi? Böyle de bir durum var. Sayın Ergün, evet. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik efendim.
Rica ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Sağ olun.
İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle yeni yılınızı da kutluyoruz şimdi de.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.
Trabzon Üniversitesi Vakfı Kebir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Tolga Ergün'le bireysel emeklilik sistemini konuştuk.